Ayrım 12. Gökdelen Tahsin Yücel. Sayfa 148. 7. Can Tezcan, işte tam böyle bir kızım olsun isterdim, böyle güzel, böyle güleç, böyle içten diye düşünerek kendisine doğru gelirken, İnce onun usundan geçirdiklerini işitiyormuş gibi işaret parmağını dudaklarına götürdü. Temel Diker'in yarım saattir odasında kendisini beklediğini fısıldadı. Hay Allah diye söylendi Can Tezcan, suratını buruşturdu, kapının önünde, gözleri İnce'nin gözlerinde, öyle durup bekledi bir süre, sonra hızla kapıyı açtı, daha tek sözcük konuşmadan konuğunun keyfinin yerinde olduğunu anladı. Bakıyorum keyifler gıcır Temel Bey dedi, yeni bir gökdelen açılışı mı var? Temel Diker sağ elini göbeğine bastırarak güldü bir süre. Hiçbir şeyden haberin yok senin, artık tek gökdelen için açılış yapmıyoruz diye yanıtladı. Onarlık açılışlar yapacağız bundan böyle. Can Tezcan şaşırdı. Ne oldu, gene Avrupa'dan alıcılar mı geldi diye sordu. Bu kez de Temel Diker şaşırdı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Ne diye dalga geçeyim ki seninle? Olanlardan haberin yok mu senin? Hayır, ne olmuş ki? Temel Diker dizleri dizlerine değecek kadar Can Tezcan'ın koltuğuna yaklaştırdı koltuğunu. Sana da bildirdiler sanmıştım dedi. Dün öğleden sonra belediyeden aradılar. Ne zamandır yapımına engel oldukları 42 gökdelen için izin çıkmış. Özgürlük anıtı da tamam. Yalnız yeni bir yazı istiyorlar. Yaşasın diye haykırdı Can Tezcan. Patron, bunu ıslatmak gerekir. Hem de hemen bu akşam. Düşünebiliyor musun? Ayın 29'u daha bugün. Helal olsun, sözünün eriymiş bu senin Mevlüt. Haftası dolmadan tuttu sözünü. Evet, tuttu diye doğruladı Temel Diker. Gene de %100 hoşnut değil gibiydi. Peki öteki iş ne oldu diye sordu. Can Tezcan şaşırdı. Öteki iş mi dedi. Öteki iş hangisi? Hangisi olacak Can Bey diye homurdandı Temel Diker. Neredeyse kızmıştı. Hangi iş olacak? İnatçı moruğun eviyle bahçesi. Demek unuttun gitti. Hayır, unutur muyum hiç, ama koskoca başbakana bu kadar ufak bir işten söz açamazdım ki. Ufak bir iş mi diyorsun? Biliyorsun benim için en önemli iş bu. Şu senin özelleştirme dalgasına da bunun için girişmemiş miydik dedi Temel Diker. Kaç ay geçti aradan. Sana güvenip bekledim. Yoksa ben çoktan bitirirdim bu işi. Can Tezcan birden kalkıp odanın içinde tam 4 kez bir duvardan bir duvara gidip geldi, sonra dönüp eski yerine oturdu. Sakın ha dedi, sakın ha yasa dışı işlere kalkışıp da bunca temiz gökdelene gölge düşürme. Biliyorsun, yakında tüm yargı elimizde olacak, o zaman bir yolunu bulacağız. Bu kadar büyütme şu küçük işi. Küçük iş olur mu Can Bey, benim için en önemli iş bu. Bekle biraz, işte gördün, özgürlük anıtına izin çıktı, en kısa zamanda dikeceksin saray burnuna. Bu kümes özgürlük anıtından daha mı önemli? En az onun kadar önemli. Üstelik özgürlük anıtına izin çıktıktan sonra daha da önem kazandı. Peki neden? Biliyorsun ne zamandır bir gökdelen dikmek istiyorum oraya. Kaç yıldır gözümün önüne gelip durur. Düşündükçe ağlayacak gibi olurum. En az haftada bir kez işe giderken ya da işten dönerken yolumu değiştirip oraya gelirim. O küçük bahçenin önüne. Aradan saray burnuna bakarım. Bizim özgürlük anıtının en iyi buradan, bu evle bu bahçenin üzerinden görüneceğini düşünerek içlenirim. Daha önce anlatmamış mıydım bunu sana? Anlatmıştın, hem de kaç kez. Sonunda öldürecek beni bu ev. Kısmet olur da buraya bir gökdelen dikersem hemen taşınacağım. Unutma, o gökdelenin en sıkı dairelerinden biri de senin. Can Tezcan bu kez Temel Diker'in kısacık saçlarını okşadı. Çok duygusal bir herifsin sen dedi, ama bu kadar da takma kafanı. Göreceksin, çok yakında ona da sıra gelecek, sana erkek sözü. Sıranın en başında orası olmalıydı dedi Temel Diker, içini çekti. Ama sen yolların en uzununu seçtin, önce yargı özelleşsin dedin, başka bir şey demedin. Yalnız ben istemedim ki bunu, düşünce benden çıktı tamam, ama herkes katıldı önerime, kafası çalışan herkes katıldı, başta sen olmak üzere. Doğru, sen düşünerek başlattın, bizler de düşünmeden uyduk. Can Tezcan sinirlendi birden. Dostum, sen ne demek istiyorsun? Sana kazık attığımı mı düşünüyorsun? Söyle de bilelim. Daha işin başındayız. İstemiyorsan hemen şimdi kapatabiliriz bu konuyu dedi öfkeli bir sesle. İstersen başka bir avukat tutabilirsin. Kesinlikle karşı çıkmam, kızmam da. Temel Diker gülümsemeye başladı o zaman. Neden saklamalı? Adama her konuyu açıp da bu konuyu atlamana çok bozuldum. Ama senin gibi bir avukatı bırakacak kadar salak değilim dedi, durdu, derin bir soluk aldı. Biz dostuz ayrıca, seni bu çıktığın yolda yalnız bırakacak kadar salak değilim diye ekledi. O zaman? O zaman düşündüm işte, içerideki dostundan söz ettiğin gibi bundan da söz edebilirdin. O yeri o herifin elinden alıver de dünyanın en güzel gökdelenini oraya dikelim diyebilirdin. Kesemizin ağzının ardına kadar açık olduğunu da çıtlatabilirdin ama aklına gelmemiş, ne yapalım? Olur mu Temel Bey? Adam beni belli bir konu için çağırmıştı. Gene de birçok sorununu anlattım. Sonucunu da gördük ama böyle küçücük bir işten, ama içerideki dostundan söz ettin. Can Tezcan gene sinirlendi. İçerideki dostum başka, bu iş başka. Varol benim en iyi arkadaşım. Onu küçük bir toprak parçasıyla bir tutamazsın. Temel Diker, boş versene demek istercesine elini salladı ama daha ileri gitmeyi de göze alamadı. Tamam Can Bey, tamam dedi. Bari şu özelleştirme dalgasını hızlandırabildiğin kadar hızlandır ki bu iş de hızlansın. Her zaman arkanda olduğumu da unutma. Can Tezcan anlayışla gülümsedi. Hiç unutur muyum dedi. Sen en büyük ortaksın. Ortak ne demek? Patronsun, konuştuğumuz gibi. Evet, patron, konuştuğumuz gibi diye yineledi Temel Diker. Gitmek üzere kalktı, sonra tam kapıya yönelmişken geri döndü. Kendisini uğurlamak üzere ayağa kalkmış olan Can Tezcan'ın elini tuttu. Acıtıncaya kadar sıktı. Diyorum ki şu herifle bir de beni görüştürsen diyorum dedi. Senin konuda değil, ben o işlere karışmam. Ama anası Karadenizliymiş, öyle diyorlar. Bakarsın şu ev konusunda bir kıyak yapacağı tutar. Can Tezcan gene anlayışla gülümsedi. Dur bakalım, nasıl olsa bir yolunu bulacağız dedi. Koluna girerek kurumun kapısına kadar götürdü onu. Sonra odasında gözlerini karşı duvardaki aklı karalı resme dikip öylece kaldı bir süre. Budala. Yaşlı öğretmenin eviyle varolu bir tutacak neredeyse diye geçirdi içinden. O da kendi açısından haklı. Bu özelleştirme eylemine o ev için başlar gibi yaptık ama o gün bugün hep atlıyorum bu konuyu. Belki unutmaya çalışıyorum, belki hiçbir zaman istemedim o evin yıkılmasını. Belki yargıyı özelleştirme girişimimde bu yıkımı geciktirmek içindi. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Kafam çok karışık. Bir süre daha baktı karşı duvardaki resme. Çok tuhaf, adam insanları leyleğe dönüştürmüş, leylekleri de insana, birbirlerinden ya da bir başka şeylerden kaçmaya çalışıyorlar sanki, diye söylendi, birden kalkıp gitmeyi, ne denli tehlikeli olursa olsun, arabasına binip kent dışında saatlerce dolaşmayı, son komünist Rıza gibi bir süre yılkı adamlarıyla yaşamayı düşündü, sonra birden önündeki düğmelerden birine bastı. İnciciğim Sabri Bey'e söyle, zamanı varsa bana bir uğrasın dedi. Kalkıp tuvalete gitti, uzun uzun işedi. Döndüğünde Sabri Serin'i masanın önünde ayakta bekler buldu. İşte kafası çalışan bir adam dedi içinden. Sabriciğim sana iyi bir haberim var. Dün akşam gene Veli Dökmeci aradı çok yakında. Bilemedin 6 ay sonra Türkiye'de yargı bizden sorulacağı benziyor. Hükümet bu konuda bayağı kararlı görünüyor. Güzel değil mi dedi. Sonra yüzünde alaylı bir anlatım yardımcısını süzmeye başladı. Sabri Serin birkaç kez yutkundu, dilinin ucuna geleni söyleyip söylememe konusunda duraladı ama kendini tutamadı. İçten düşüncemi biliyorsunuz, bence bu bir çılgınlık efendim dedi. Daha önce de söyledim, bizim yaşamımızı da ülkenin yaşamını da alt üst edecek bu değişim. Bizim işimiz avukatlık, yani yargıya yardımcı olmak. Biz özel bir kurum olarak ne adına ve kimin yerine karar verebiliriz ki? Can Tezcan hep gülümsüyordu. Özel bir kurum olarak Yüce Türk Ulusu adına. Bu ülkede neredeyse herkes Yüce Türk Ulusu adına konuşuyor. Biz neden konuşmayalım ki? Biz avukatız efendim. Can Tezcan gülümsedi. Değişimin bunalımını yardımcısının sırtlandığını gördükçe tuhaf bir esenlik duyuyordu. Sevgili Sabri, seninle ben kanat takıp Türkiye'nin tüm mahkemelerini dolaşarak kararları kendimiz verecek değiliz dedi. Örgütleneceğiz, adam gibi yargıçlar bulacağız, yetersiz olanları eğitecek ya da kovacağız. Bu ülkede yargının düzeyini yükseltip yanlışlığı ve haksızlığı en aza indirmeye çalışacağız. Bir de şimdikileri düşün, kimi zaman hiç ayrımına varmadan, kimi zaman bile bile çok yanlış kararlar verdiklerine tanık olmuyor muyuz? Varol Korkmaz'ı neden içeride tutuyorlar? Haksızlığı önlemek için mi? Biz de kusursuz değiliz biliyorum. Ama bunlardan çok daha iyi, çok daha dürüst olacağımız kesin. Bu ülkede hukukun üstünlüğünü biz sağlayacağız. Kararlarımızı da söylediğim gibi Yüce Türk Ulusu adına vereceğiz. Yargıyı parayla satın aldıktan sonra mı efendim? Can Tezcan bir an bile duralamadı. Başkaları da üniversiteleri parayla satın aldılar. Sonra da adlarının başına TC koydular. Türkiye'nin en büyük ve en eski üniversitesi bugün TC Şaban Kekilli Üniversitesi adını taşıyor dedi. derin bir soluk aldı. Her şeyin bir bedeli ve bir mantığı vardır dostum diye sürdürdü. Bugünün mantığı ise senin de benim de benimseyemediğimiz bir mantık. Ana malın mantığı. Bu toplumu ana malın yönlendirdiğini benimsiyorsak yargının da özel olmasını içimize sindirmemiz gerekir. Ama ister özel olsun ister kamusal, yargıdan yargıya fark vardır. Biz de halkını gerçekten seven yurttaşlar olarak özelleştirilmiş yargıyı doğru dürüst işletebilmek için gerekli bedeli ödeyeceğiz. Can Tezcan sık sık yaptığı gibi kendini söyleminin akışına kaptırmış gidiyordu. Ama Sabri Serin, bu söylediklerinize gerçekten inanıyor musunuz efendim diye sorunca, öyle donup kaldı bir süre, gözlerini yardımcısının gözlerine dikti. Ne dedin, ne dedin diye yineledi. Bir daha söyler misin? Sabri Serin kızardı ama sorusunu değiştirmedi. Bu söylediğinize, yani yargıyı kurtaracağınıza gerçekten inanıp inanmadığınızı sordum efendim dedi. Can Tezcan bir süre düşündü. Evet dostum inanıyorum diye yanıtladı. Yani daha içten konuşmak gerekirse yarı yarıya inanıyorum. Yarı yarıya mı? Evet 50-50. %50 inanca inanç denilebilir mi efendim? Denilebilir elbette. Hangi dönemde yaşıyoruz? Değil %50, %5 inanç bile inançtır. Örneğin bizim Mevlüt Bey Tanrı'ya kesinlikle inanır. Ama ben inancının oranının %5'i geçtiğini hiç sanmam. Sabri Serin gülümsemeye çalıştı. Ülkenin en büyük avukatının ağzından böyle sözler işitmek insanı şaşırtıyor efendim diye kekeledi. Herhalde şaka ediyorsunuz. Can Tezcan başını önleyip düşündü bir süre sonra gözlerini yardımcısının gözlerine dikti gene. Sevgili dostum, belki biz sözcüğümüzü yanlış seçtik dedi. İnanmak, inanmamak bunlar çoktan kapanmış bir dönemin kavramları. Artık hiç kimse hiçbir şeye inanmıyor. Olaylara işine geldiği açıdan bakıyor ama aynı zamanda mantık açısından baktığını sanıyor. Böyle olunca da en uzlaşmaz tutumları kaynaştırmakta bir sakınca görmüyor. Peki biz, efendim, biz de birbirine karşıt iki tutumu birleştirmiyor muyuz diye sordu Sabri Serin. Can Tezcan duralamadı bile. Evet, birleştiriyoruz elbette dedi. Biliyorum, başlangıçta biraz varolu düşünerek, biraz da New Yorklu'yu oyalamak için, yani neredeyse oyun olsun diye giriştik bu işe. Ama şimdi bunca gürültü patırtıdan sonra bundan kurumumuz, dolayısıyla da kendimiz için kazanç ve onur beklediğimiz kesin. Ayrıca mantık ve namusla, dolayısıyla hukukla çelişmeyen bir kazanç, bir çıkar söz konusu burada. Anımsarsın, daha önce de sık sık vurgulamıştım. Her şeyin özelleştirilmiş olduğu bir toplumda, devletçe yürütülen bir yargı açık bir çelişkidir. Hatta bu mantığı sonuna dek götürürsen, devletin kendisi de çelişkidir. Soruna böyle baktığın zaman, yargının özelleştirilmesi bir zorunluluk olarak belirir. Ne olursa olsun geçen hafta Mevlüt Doğan'la konuştuktan sonra buna iyice inandım. Yargı bu adamların elinde bırakılamazdı. Ama sizin bu mantığınız sonuna kadar götürülemez efendim diye dayattı Sabri Serin. Öyle ya Montesquieu'nun saptaması doğruysa, yani yasaların yönetim biçimine uydurulması gerekiyorsa, dolayısıyla her yönetim ancak kendine uygun düşen yasaları getirecekse, yargı özelleşmiş ya da özelleşmemiş hiçbir şey değişmez. Benim en büyük korkum bu adamların elinde oyuncak olmamız. Bu adamlar için çalışmanın erdem olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Can Tezcan bir anda gençlik yıllarının coşkulu havası içinde buldu kendini, kalktı, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştı bir süre, sonra birden yardımcısının tam önünde duruverdi, gözlerini gözlerine dikti bir kez daha. Dostum, senin Montesquieu bu konuda yanılıyor. Daha doğrusu onun 18. yüzyıl mantığı bizim 21. yüzyıl mantığımıza uymuyor dedi. Evet, belli bir açıdan yasaların yönetim biçimine uygun olması, krallığın onura, tiranlığın korkuya, cumhuriyetin erdeme dayandırılması bir tutarlılık gibi görünüyor ama hukuk diye bir şey varsa yasalar her şeyden önce evrensel olmalı. Her şey evrensel kurallara bağlanmalı, yoksa anamalcı bir düzende yasaların anamalcılığa uygun olmasını istemek tüzenin evrenselliğini, hatta kendisini yok saymaktan başka bir anlam taşımaz. Bence Marx, proletarya devriminin sonunda devletin yok olacağını söylerken, bu yok oluşu en sonunda evrensel adaletin egemenliğinin başlaması olarak tasarlıyordu. Biz de bir anlamda bu amaç için çalışacağız. Sabri Serin pek de inanmış gibi görünmüyordu. Kusura bakmayın ama bu sorunu da döndürüp dolaştırıp Marx'a getirdiniz gene dedi. Ama Marx'ın ülküsünün Marx'ın tasarladığı toplum biçimine %100 karşıt bir toplumda, Marx'ın yıkılacağını söylediği bir toplumda geçerlik kazanması açık bir çelişki değil mi sizce? Az önce söylediğiniz gibi yargıyı özelleştirme savaşımını Marx'ın hiç onaylamayacağı bir amaçla, Temel Bey'in sorununu çözmek amacıyla başlatmış olmanız da bunu göstermiyor mu? Can Tezcan bir süre hiçbir şey söylemedi. Sabri Seri'nin konumunun kendisininkinden daha sağlam olduğunu düşündü ama gene de direndi. Evet, öyle Sabriciğim. Kuru mantık açısından %100 sen haklısın diye yanıtladı. Ama soruna somut koşullar açısından bakacak olursak, bizim New Yorklunun da haklı bir yanı yok mudur dersin. Kentin dört bir yanına gökdelenler dikiyordu adam. Çokları apartmanlarının, evlerinin, bahçelerinin yerinde gökdelenler yükselsin diye kapısında kuyruğa giriyor, araya adamlar koyuyorlardı. Daha ortada hiçbir şey yokken güzelim bahçelerini ve evlerini buldozerlerle dümdüz edenler bile vardı. Tüm kentin yönelimi buydu neredeyse ama tek bir adam bir yaşlı Don Kişot düzene uymuyor, evini ve bahçesini korumakta dayatıyordu. Tam bir uyumsuzluk örneğiydi. Belki senin Montesquieu'de egemen düzen adına onu değil, bizim New Yorklu'yu haklı çıkarırdı. Kısacası her zaman söylediğim gibi her şeyin özelleştirilmiş, her şeyin para babalarına bırakılmış olduğu bir ortamda yargı genel gidişin dışında kalamazdı. Sence kalır mıydı? Sabri Serin içini çekti. Bilemiyorum efendim, belki de haklısınız dedi ama söylediğiniz gibi 50-50. Can Tezcan mantığına çok güvendiği yardımcısının böylesine çabuk yumuşamasına neredeyse üzüldü. Evet Sabriciğim dedi, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık örneklerini yalnızca kitaplarda bulduğumuz bir dürüstlük biçimine bağlı kalmamıza olanak yok. Dürüstlük söz konusu oldu mu elimiz kolumuz bağlığını veriyor. Hangi yana yönelsek yolumuzu kesiyorlar. Geçmek yasak. Öyleyse öncelikle ayakta kalmaya, ezilenlerden olmamaya çalışacaksın. Başka seçeneğin yok. Fazla fazla kötülüğü sonuna dek götürmemeye, başkasına nedensiz yere ezmemeye çalışabilirsin. Yani biz namuslu kişiler ne tümden dürüst olacağız ne de tümden madrabaz. Evet, inanç konusunda olduğu gibi en büyük iyimserlikle 50-50. Sabri Serin başını önüne eğdi. Sanırım haklısınız efendim dedi. Can Tezcan içini çekti, dalıp gitti bir süre. Yardımcısının kendisini haklı çıkarmasına üzülmüş gibiydi. İşte bütün bunlar yüzünden kafam bozuk. Gül de her yaptığımı eleştirerek büsbütün bunaltıyor beni diye yakındı. Bu nedenle özelleştirmeye ilişkin yasa tasarısını senin hazırlamanı istiyorum. Gerekirse ben de sana yardım ederim. Sabri Serin şaşırdı. Yasa tasarısını biz mi hazırlayacağız efendim diye sordu. Evet, bu konuda başbakana söz verdim. 15 gün içinde bitirmemiz isteniyor dedi Can Tezcan. Şöyle eli yüzü düzgün bir yasa. Bu adamların hiçbir zaman beceremediği türden. Sabri Serin gene şaşırdı. Nisan'ın sonuna geldik. Önümüzdeki yasama dönemine kalmayacak mı yani diye sordu. Can Tezcan güldü. Belki kalır ama başbakan bu döneme de yetiştirilebileceğini düşünüyor dedi. Tam bu anda İnci kapıyı vurmadan odaya daldı. Özür dilerim efendim, şimdi Yıldız Korkmaz Hanım aradı dedi. Varol Bey'i bırakmışlar, şu anda evdeymiş. Yıldız Hanım, Can Tezcan gerisini dinlemedi artık. Yaşasın diye haykırarak yerinden fırladı, İnci'ye sarılıp yanaklarını öptü, sonra Sabri Serin'e döndü. Ben hemen çıkıyorum dedi, bu işi yarın konuşuruz. Yolda arabasının kırmızı ışıkta durduğu her seferde bu yol hiç bitmeyecek mi diye homurdanıyor, ellerini ovuşturup duruyordu. İçinden arabadan atlayıp bar hızıyla koşmak geliyor, sonra dostunun evinden hala çok uzakta olduğunu düşünerek gülümsüyor, Yıldız Hanım'la çocuklarının sevincini gözlerinin önüne getirerek 2 yıl, tam 2 yıl neredeyse, dile kolay diye yineleyip duruyordu. 2 yıl, elbette sevinir insan, hatta sevincinden çıldırabilir. Ancak dostunun dairesinin kapısından içeriye adımını atar atmaz büyük bir sevince ortak olacağını, dostuna bu büyük sevincin coşkusu içinde sarılacağını düşünürken onu karşısında görememesi bir yana, Yıldız Hanım'ı, kızını, hatta 3 yaşındaki torununu ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözlerle umutsuzca kendisine bakar buldu, donup kaldı. "Bu haliniz ne böyle sizin, o nerede?" diye sordu. Sonra hiç kimseden yanıt gelmeyince küçük oğlanınki de içinde olmak üzere karşısındaki yüzleri tek tek sorgulayarak ''Nerede o?'' diye yineledi. ''Nerede o? Yoksa bırakılmadı da bana yanlış mı aktardılar?'' Yıldız Hanım hıçkırmaya başladı o zaman. Hem eli hem çenesiyle soldaki kapıyı gösterdi. ''Bıraktılar. 12'yi çeyrek geçe evdeydi. Ama ancak hapishanede verilen görüşme süresi kadar oturdu bizimle. Sonra şu odaya girip kapıyı içeriden kilitledi.'' dedi. Ötekiler de bırakılmadığı sürece bu odadan çıkmayacağını söylüyor. Buraya, evet buraya, bu salona bile gelmeyeceğini söylüyor diye ekledi. Gene hıçkırmaya başladı. Ali ile Zeynep bir saattir buradalar. Onları bile, torununu bile görmek istemedi. Açmadı kapıyı. Yalnız biz ortalıkta değilken çıkacakmış. Öyle söylüyor. Peki neden? Suçsuzmuş ama ötekiler de suçsuzmuş. Onlar içerideyken kendisini bırakmaları haksızlıkmış. Herkes gibi yaşayacak, yani ortalıkta elini kolunu sallayarak dolaşacak olursa kendisi de haksızlar arasına katılırmış. Bu haksızlığa boyun eğmemeye karar vermiş. Hep bunu söylüyor. Can Tezcan öyle donup kaldı bir süre. Delirmiş bu adam dedi sonunda. Bunun haksızlıkla ne ilgisi var? İyiden iyiye delirmiş. Yıldız Hanım gözlerini kuruladı. Bu işin senin başının altından çıktığını duymuş. Sözüm ona, başbakanı araya sokmuşsun. Sana çok kızıyor dedi. Delirmiş bu herif, tümden delirmiş diye yineledi Can Tezcan. Elleri, bacakları, dudakları her yanı titriyordu şimdi. Geldi geleli ayaktaydı. Yıldız Hanım da, Zeynep de oturmasını söylediler kaç kez ama o işitmedi sanki. Ben onu oradan çıkarmasını bilirim. Evet bilirim diye mırıldandı. Kararlı adımlarla Varol Korkmaz'ın içeriden kilitlediği kapıya gitti. Birkaç kez tıklattı. Varol aç şu kapıyı diye bağırdı her seferinde. İçeriden ses gelmedi. Kapıyı yumruklamaya, gene açılmayınca tekmelemeye başladı. Bir yandan da kendinden geçmişçesine aç artık şu kapıyı diye bağırıyor. Yetti artık aç şu kapıyı diye yineleyip duruyordu. Küçük oğlan ağlıyor, ötekilerse öyle donup kalmışlar, neredeyse korkuyla kendisine bakıyorlardı. Bir kez daha var gücüyle, ''Var ol, aç artık şu kapıyı!'' diye bağırdı. Sesi artık kendi sesi değildi sanki. ''Aç yoksa kıracağım kapıyı!'' Geri geri gitti, sonra hızla geri dönerek bedeninin tüm gücüyle bir omuz vurdu kapıya. ''Kıracağım, evet kıracağım!'' dedi dişlerinin arasından, gene geriledi, gene tüm gücüyle bir omuz vurdu. Birkaç saniye sonra kapı usulca açıldı. Can Tezcan bir süre olduğu yere yığılacakmış gibi sallandı. Korkunç bir oyuna getirilmiş. Kapı aralığında karşısında gördüğü adam arkadaşı Varol Korkmaz değilmiş gibi bir duyguya kapıldı. Biliyordu. Birkaç hafta önce de görmüştü. Bu iş bedence de yıkmıştı dostunu. Ama şimdi gerçekten korkunç görünüyordu. Bir deri bir kemikti. Yüzü kara sarı bir renk almış. Gözleri derin bir çukurun dibinden bakar olmuştu. Bir sesi kendisinindi. O da tuhaf bir biçimde titriyordu. En yakın koltuğa çöküverdi. ''Yalnız beni çıkardılar. Daha 13 arkadaşım içeride.'' dedi. Parmağıyla torununu gösterdi. ''Hepsi de bunun gibi suçsuz ya da benim gibi.'' diye ekledi. Birkaç saniye soluklandı. Bir arkadaş, Selim abi, 68 yaşında, karaciğer kanserinden ölmek üzere. Sancıları bildiğin gibi değil. Ama aspirinden başka ilaç vermiyorlar. Sen olsan onları bırakıp çıkmayı yedirir miydin kendine? Çıkmaktan utanç duymaz mıydın?'' ''Ama sen evindesin artık.'' diye atıldı Can Tezcan. ''Evinde sevdiklerinin arasındasın. Özgürsün. Tüm suçsuzlar gibi özgürsün. Ben artık tüm suçsuzlar gibi olamam. Hele 13 suçsuz arkadaşım içerideyken. Ama kaçmadın. Yargıç kararıyla çıktın. Bu arada hiçbir arkadaşını da suçlamadın. Bırakılmak için hiç kimseye yalvarmadın. Yargıç kararıyla, hileli kararlar arasında hileli bir kararla. Sen benim yerimde olsan böyle serbest bırakılmaktan utanç duymaz mıydın?'' Can Tezcan bir süre düşündü. ''Utanç duyması gerekenler biz değiliz Varolcuğum. Gerçek suçlular suçsuz olduğunuzu bile bile seni ve arkadaşlarını 2 yıldır içeriye kapatıp birer korkuluğa döndürenler.'' dedi. ''Dürüstlüğün bu kadarı saçma bence. Hele şu yaşadığımız dönemde.'' Varol Korkmaz gözlerini dostunun gözlerine dikti. ''Dönem mönem bilmem ben. Kararımı çoktan verdim.'' dedi. Sonra birdenbire çok doğal bir şey yapar gibi dostunu göğsünden iterek kapıyı suratına kapatıverdi. Can Tezcan kilidin içinden anahtarın varla yok arası sesini dinledi. Bu sesi hep işitmekteymiş gibi kapalı kapının önünde öyle dikilip kaldı bir süre. Sonra geriye döndü. Yıldız Hanım'ı gördü. Kucağında küçük bir televizyon öylece duruyordu karşısında. Şaşırdı. ''Bu ne?'' diye sordu. Yıldız Hanım gene hıçkırmaya başladı. ''Şu küçük televizyonu al bari odana.'' dedik. ''Orada televizyon yok.'' diye tersledi bizi. ''Belki seni dinler de alır demiştik.'' dedi. Gene hıçkırmaya başladı. Can Tezcan yanıt vermedi. Bir düşte ilerler gibi ağır ağır kapıya doğru yürüdü. 12. ayrımın sonu, sayfa 162.